Ayrım 39.
Pir Sultan Abdal bir Safevi halifesi, Anadolu Alevilerinin dedelikle yönetilen kesimin iki koldan icazet aldığı kesin. Dipnot, Necat Birdoğan, Pir Sultan üzerine Sivas Folkloru, Mayıs 1988. Pir Sultan Abdal, Zeynel Abidin nesile bağlı olarak sunulur Alevi toplumuna. Hatta bunu şiirlerinde bile açıkça yansıtmaktadır. Zeynel dedem üzüm ayrılmazlardan dizelerinde bağlı olduğu ocağı açığa vurmaktadır. O çağlarda övünmek ya da sözünü geçirmek isteyen birçok kimseler kendilerini Seyyid yani Muhammed soyundan olduklarını ileriye sürmüşlerdir. Pir Sultan Abdal'ın Hafidi Peygamber yani peygamber torunu olduklarını ileriye sürmüşlerdir. Alevi Kızılbaşlar arasındaki söylentiye göre de Ali torunlarından İmam Zeynel Abidin soyundan ve avu zehir içip ölmediği için de avu içen diye anılan Karadonlu Can Baba kolundandır. Dipnot, Cevdet Kudret, Halk Şiirinde Üç Büyükler, 2 Pir Sultan Abdal, İnkılap Kitabevi İstanbul 1985 sayfa 7. Elbette Pir Sultan'ı Salt Dede Ocakzade konumunda topluma sunmak da doğru değildir. Onu bütün yönleriyle değerlendirmek daha da mantıklı olacaktır. Şiirlerinde baş kaldırı onun toplumsal yönünü ön plana çıkartmaktadır. Devamlı Osmanlı yönetimiyle çatışma halinde olan bir toplumun sürekleri elbette Pir Sultan Abdal'ın bu yönüyle daha da çok ilgileneceklerdir. Bir tarafını öne çıkartıp başka bir yönünü gölgede bırakmak Pir Sultan Abdal konusunda oldukça eksiklik olacaktır. Resmi tarihimiz ne yazık ki Pir Sultan Abdal'ı halkına karşı isyan yapan bir eşkıya olarak tanımlamıştır. Halkını seven, halkı uğruna ölümü seçen, ancak bir halk kahramanına yakışır eşkıya ise kendi çıkarları için çıkarını ve çevresini koruma uğruna yola çıkar. Halk şiirinin halkın kulaktan kulağa, kuşaktan kuşağa aktarılan özelliği nedeniyle bugünlere kadar gelen Pir Sultan Abdal Cumhuriyet'e kadar Osmanlı aydınları tarafından hep görmezden gelinmiştir. Dipnot, Öner Yağcı, Pir Sultan Abdal, Yaşamı ve Bütün Şiirleri, Gün Yayınları İstanbul 1996. Şah İsmail Hatayi. Şah Hatayi, Anadolu Alevi Bektaşi ya da Anadolu Türklüğüne büyük bir öneme sahiptir. Yazdığı şiirler bugün bile çoğu Anadolu insanının belleğinde ve ezberindedir. Bütün zamanların cem törenlerinde söylenen deyiş ve gülbenklerde mutlaka onun adından söz edilir. Deyişleri okunur. Osmanlı döneminde iki devlet arasındaki çelişkilerden dolayı Şah İsmail'in 16. yüzyılda büyük bir önemi olmuş olabilir. Ancak onun Safevi Kızılbaş Devleti'nin başkanı olmasının ya da devlet kurmasının bu kadar Anadolu insanının belleğinde bu nedenle yer etmesinin mümkün olamayacağı da bir gerçektir. Şah Hatayi'nin bu kitabımızın içinde özellikle Anadolu Ereni olarak yer almasının asıl nedeni onun soylu bir geçmişi, Erdebil gibi bir Seyit Ocağı'nın güçlü bir kişisi olmasının önemi daha da büyüktür. Çünkü Şah Hatayi, Anadolu Alevilerinden çok şey kazanmış olmasının yanında, Anadolu Aleviliğine de çok şeyler katmıştır. Bunun en önemli yönleri, cem törenlerinin biçim ve içeriğinde onun fikirlerinin ağırlığı, arı bir Türkçe ile söylenen deyişlerindeki çekicilik ve coşkunun yanında, felsefi görüşleriyle de büyük bir öneme sahiptir. Şah Hatayi, Hacı Bektaş'a ne kadar çok bağlı olsa da onun ötesinde Hacı Bektaş Aleviliğine Şiilik unsurlarını çok fazla sokarak biraz daha İslamlaştırmaya katkı sağlamış olması da ayrı bir etkidir. Hacı Bektaş ve 13. yüzyıl Aleviliğinde çok fazla rastlanmayan 12 imamcılık geleneği 16. yüzyıl Türkiye'sinde Şah İsmail Hatayi ile çok daha etkili olmuştur. Şah Hatayi'nin Türkmen ve Seyit bir aileden gelmesi, Türk bölgelerinde Erdebil Ocağı'nın bağlılarının olmasını ve Safevi Devleti'nin kuruluşunda Şiilikten çok Türklüğün ön planda olmasının nedenlerinin başında, bu devletin kuruluş aşamasına tüm Türkmen oymaklarının destek ve birlikte olmasının önemi çok daha açıktır. Erdebil Ocağı'nın kökleri çok daha eskilere gider ve Şeyh Safi Yüddin'e dayanır. Şah Hatayi'nin dip dedelerinden Şeyh Safi Yüddin, 1334 tarihinde Erdebil'de ölmüş ve öldüğü yerine avlusuna gömülmüştür. Daha sonra gömütünün üstüne görkemli bir türbe yaptırılarak bağlılarının sürekli ziyaretgahı haline gelmiştir. Dipnot, Necat Birdoğan, Şah İsmail Hatayi, Can Yayınları 1991 sayfa 9. Şeyh Safi Yüddin, bizde seyitlik var, Alevi ya da Şerif olduğunu sormadım demektedir. Dipnot, Abdülbaki Gölpınarlı, Şiilik, sayfa 172. Bu sözlerden şunu da çıkarabiliriz. Şah İsmail Hatayi, atalarının daha sonradan Alevi oldukları. Safi Yüddin'den sonra yerine geçen oğlu Sadreddin Musa daha sonralar hacca gitmiş ve Medine Sultanı Şahabettin Ahmet bin Hüseyin'e 6. atası Firuz Şah'ın soy zincirinin Musa Kazım'a ulaştığını onaylatmıştır. Dipnot Nejat Birdoğan, adı geçen eser sayfa 9. Böylece Safevi dedelerinin soy kütüğü ve seyitliği onaylanmış olmaktadır. Hatayi'nin soyu daha sonra şöyle gelmektedir. Hacı Ali Şah, Şah İbrahim ve Anadolu ve bölgesinde oldukça etkili olan ve Safevi devletinin çekirdeğini oluşturan ve aynı zamanda da Akkoyunlu devletinin başı olan Uzun Hasan'ın damadı, Şeyh Cüneyt Anadolu'ya gelip dönemin padişahı 2. Murat'a hediyeler yollayarak kendisine Anadolu Osmanlı topraklarında yurt verilmesini istemiş ancak 2. Murat olumsuzlaştırmıştır. Buna karşın Cüneyt Anadolu'da talipler arasında gizlice örgütlenmelerini sürdürtmüştür. Siyasi hareketler ortaya çıktığında da Anadolu'dan ayrılıp yeniden dayısı Uzun Hasan'a gitmiştir. Şeyh Cüneyt 1460 yılında Şirvan Şahlarla yapılan bir savaşta Hakk'a yürümüştür. Ölümü öncesi vasiyeti üzerine Erdebil postuna Uzun Hasan'ın kızından olan oğlu Şah Haydar'ın oturmasını bildirdi. Birçok oğlu olmasının yanında kendi düşlerinde gerçekleştiremediklerini oğlu aracılığıyla yapmak istemesinde bu siyasi düşünce yatsa gerek. Çünkü Uzun Hasan'ın yeğeninin bu posta daha da etkili olacağı bir gerçekti. Daha sonra Haydar'ın yine dayısı kızı Halime Begüm'le evlenmesi babasının düşlerini bir adım öne çekmişti. Haydar kendisini çok iyi yetiştirmiş, zeki, atılgan, iyi ilişkiler kuran bir kişiliğe sahiptir. Haydar'ın 3 oğlu vardır. Şah İsmail adıyla devlet kuracak olan konumuz kahramanı Hatayi en küçük oğludur. Şah İsmail Hatayi'nin doğum tarihi 17 Temmuz 1487 olarak kayıtlara geçmiştir. Şah Haydar da babasından bir adım ileri giderek bir devlet başkanı gibi geleceği kurgulamış, siyasi faaliyetlerini Anadolu Türkmenleri üzerine yoğunlaştırmıştır. Öylesine bağları çoğalmış ki Anadolu Türkmenlerinden Erdebil ziyaretleri padişahı bile ürkütür olmuştur. Şah Haydar yaşamında hükümdar gibi davranması yanında yandaşlarına sıkı bir eğitim ve savaş taktikleri öğretmiştir. Erdebil tekkesinde yetişen kimseler çeşitli yerlere yollanarak güç kazanılıyordu. Şah Haydar'ın tekkesi bilim ve sanat adamlarıyla dolup taşmaktadır. İkinci Bayezid'in yaşlanması, devlet işlerini daha çok vezirlere bırakması, Anadolu halkının giderek yoksullaşması ve çaresiz kalan halkın bütün umutlarını Erdebil post sahibi Şah Haydar'a bağlamaları, geleceğin Safevi devletinin doğmasına hızlı bir şekilde zemin hazırlamaktaydı. Şah Haydar'ın 1488 Ağustos'unda Biçenoğlu Süleyman'la yaptığı bir savaşta Hakk'a yürümesiyle yerine büyük oğlu Yar Ali geçmiştir. Yar Ali'nin çevresinde toplanan yığınlar Uzun Hasan oğlu Yakup Bey'i kuşkulandırmış ve Haydar'ın 3 oğlunu da tutuklattırmış ve 4 yıl süreyle İstar Kalesi'nde hapsetmiştir. Yakup Bey'in ölümü üzerine oğlu Rüstem 3 kardeşi hapisten çıkarttı. Ancak Yar Ali 1493 yılında öldürüldü. Bu sıralarda 6 yaşlarında bulunan İsmail babasının bağlıları tarafından kaçırılarak saklandı. Uzun bir ara gözlerden ve gönüllerden uzak tutulan İsmail bu sıralarda çok iyi yetiştirildi. Çocuk yaşlarda bilim ve becerisi, yeteneği, zekası, sanat ve edebiyata ilgisinin yanında çok iyi bir savaşçı gibi de yetiştirilmişti. Akkoyunlu devletinin içindeki huzursuzluk İsmail'e yaradı. İsmail artık açığa çıkmış halkın kendisine aşırı bağlılığı ve gittiği her yere binlerce insanın akması çevreyi de ürkütüyordu. İsmail 12 yaşındayken Gilan'dan ayrıldı. Yanında bulunan mürit talipleriyle Erdebil'i ziyaret etmek istedi. Ancak Erdebil valisi kendisini buraya sokmadı. İsmail taraftarlarıyla birlikte 1500 yılının hemen ilkbaharında Erzincan'a yöneldi. Bu süreler içinde büyük hazırlıklar yapılmıştı. Bütün boylardan Türkmenler akın akın Erzincan'a akıyordu. Sivas, Tokat ve Amasya'dan Ustaculu, Şamlı, Rumlu Türkmenleri, Antalya'dan Tekeli Türkmenleri, Maraş'tan Zulkadir Türkmenleri, Tarsus ve Adana'dan Varsak Türkmenleri Erzincan'a doğru gidiyordu. Erzincan'da toplanan Türkmenler çocuk yaşlardaki İsmail'in önderliğinde Safevi Kızılbaş Devleti'nin temelini atıyordu. Bu Erzincan kurultayı Osmanlı'nın doğu ve güneydoğusunda yeni bir devletin varlığını adım adım hissettirmeye başlamıştı. 1501 Ağustos ayında büyük bir kalabalıkla ayrılan İsmail ordusu, hedefini Şirvan'a dönmüş ve burada yapılan savaşta Şirvan ordusunu darmadağın etmişti. Şirvan Şahı Firuz öldürülerek devletin kadrosu, valiler, vezirler, komutanlar hemen belirleniyordu. Bu hız ve heyecanla Akkoyunlu Mirza da yenilmiş ve Akkoyunlu devleti kısa sürede tarihe karışıyordu. Bu sıralar İsmail 14-15 yaşlarında fidan gibi bir gençti. Gösterişli, kültürlü, yetenekli, gözünü budaktan esirgemeyen, verdiği kararlarda tecrübeli bir hükümdar gibi hareket ediyor ve çevresine güven veriyordu. Bu güvenle aşırı İsmail sevgisi birleşince ölümüne bağımlı bir kitle ve savaşacak ordu ortaya çıkıyordu. İsmail artık kendi devletini kurmuş, Akkoyunlu ve Karakoyunlu devleti toprakları İsmail'in olmuştu. İsmail devletin adını dip dedesi Safi Yüttü'nün adından dolayı Safevi devleti koymuştu. Herkes bu gözü pek genç yetenekli hükümdar karşısında tir tir titriyordu. Ancak İsmail Osmanlı devleti ilişkileri çok iyi gitmekteydi. Osmanlı padişahı Bayezid İsmail'e oğlum, o da Beyazıt'a baba diye hitap ettiğini kaynaklar yazmaktadır. Şah İsmail Hatayi, devletini kurduktan sonra sarayda kendi çevresini oluşturmuş, ne kadar sanatçı, bilim adamı, ozan varsa artık Safevi Sarayı'nın içinde toplanmaktadır. Sık sık şiir okuma, atışma günleri düzenlenir. Saz, söz, sarayın en vazgeçilmez durumlarıdır. Şah İsmail Hatayi, Hatayi adını şiirlerinde mahlas olarak kullanmaktadır. Zaten hükümdar Şah İsmail Şair dedi Hatayi ile yan yana konulması mümkün olmayan bir durum gibi görülmektedir. Şiirlerindeki incelik, güçlü felsefe, sevecenlik sanki hükümdar Şah İsmail'le çelişir niteliktedir. Bu kadar güçlü ozanlığın yanında çok yetenekli, güçlü, büyük bir savaşçı Şah İsmail olarak karşımıza çıkmaktadır. Bugünkü koşullarda iki ayrı kişiliği yan yana koyan bir kimse ikisinin farklı bir kişi olduğu kanaatine varabilir. Elde kesin tarihi ve bilinen kaynaklar olmasa böyle düşünmek en mantıklısı denebilir. Sanki iyi ile kötünün yan yana konması gibi bir durum ortaya çıkmaktadır. Bir tarafta güçlü, ezici, acımasız bir şah, diğer taraftan köşesine çekilmiş tanrısal varlıklardan ve insanın tanrı bütünlüğünde oluşması için köşesinde şiirlerden başka bir şey düşünmeyen bir halk ozanı Hatayi vardır. Doğu'da böyle genç, disiplinli, dirayetli, üstelik şiirleri Osmanlı ordusu içerisinde ezbere okunan bir hükümdar varken Osmanlı devleti ne durumdaydı? Bir yanda çok yaşlanmış, iktidar erkini kullanamayan bir padişah II. Bayezid. Bir taraftan iktidar mücadelesi veren güçlü şehzadeler var. Birincisi Şehzade Ahmet, iktidara en yakın ve Beyazıt'ın tuttuğu ve bu amaçla çok iyi bir eğitim almış ve Amasya valisi. İkinci Şehzade Korkut, Antalya valisi. Üçüncüsü ve en küçük kardeş Şehzade Selim, Trabzon valisi. Her üç kardeşin iktidar mücadelesi olan Ahmet'i Anadolu Türkmen Alevileri tutmakta, Korkut'u kendi yakın çevresi tutarken gözünü budaktan esirgemeyen, atak bir şehzade olan Selim'i ise Anadolu'da eşrafı, toprak ağaları, sünni gruplar desteklemektedirler. Selim'in arkasındaki güçlü destek paradır. Daha Trabzon valisi iken bir padişah gibi çalışıp bir padişah gibi karar alma uygulama becerisini rahatlıkla göstermektedir. O dönem padişah olacakmış gibi Anadolu'da Alevi ileri gelenleri Şah İsmail yanlısı görüntüsünü hissettiklerinin defterlerini, sicillerini tutmaktadır ki padişah olunca o defterler dürülsün. Padişahın oğlu Ahmet'i İstanbul'a davet etmesi Selim'i erken hareket etmeye sevk etmiştir. Ahmet'in her hareketinde Selim babasını sıkıştırmaktan geri durmamaktadır. Sonuçta kurnazlığı ve zekası sayesinde babasını alt etmesi ve kardeşlerin işini bitirmiştir. Hemen iktidar koltuğuna oturunca bütün yapacaklarını 8 yıllık bir yaşamına sığdırmış, ilk olarak kimi kaynakların 90 bin, kimi kaynakların da 40 bin diye yazdıkları Alevi katliamını gerçekleştirmiş, Şah İsmail'in üzerine giderek o güçlü ve inançlı orduyu perişan ederek Çaldıran'da savaşı kazanmıştır. Ardından Mısır üzerine sefer yaparak Fatımileri yenip halifeliği Osmanlı'ya kazandırmıştır.
Ayrım sonu.